Peki arkadaşlar, takım çalışmalarını nasıl gerçekleştireceğiz? İlk önce bu konuyu konuşalım. Daha sonra da problem çözme tekniklerinde en sık kullandığımız metotları sizinle paylaşayım. Japonların yine çok başarılı yaptıkları takım çalışmalarının ismi kalite çemberleri ya da Kobetsu Kaizen çalışmaları diye geçmekte. Bu iki çalışmada da aslında bizim 10 adım Kaizen dediğimiz ya da 10 adımda problem çözmeye yarayan tekniklerin kullanıldığı bir anlayış var. Bu 10 adım neler? İsterseniz bunun üzerinden kısaca bir geçmek isterim. Bir problem varken ilk önce yapmanız gereken şey o konuyu doğru analiz etmek. Biz buna PUCO döngüsü de diyoruz. PUCO döngüsü aslında planla, iyileştir, kontrol et ve önlem al fazlarından oluşuyor. Bir problemle ilk önce başlarken problemin doğru bir şekilde teşhis edilmesi lazım. Yine bir metaforla bunu açıklayalım, bir benzetmeyle bunu açıklayalım. Yolda yürürken göğüs kafesimizin etrafında bir ağrı hissettik, bir rahatsızlık hissettik ve ilk önce doktora gittik. Doktor herhalde ilk önce paldır küldür bizi kalp ameliyatına almıyor değil mi? İlk önce ne sorunumuz olduğunu anlamaya çalışıyor. Bununla ilgili tetkikler yapıyor. Bu tetkiklerin sonucunda ancak bu ağrının kalpten mi kaynaklandığı yoksa vücudun başka organlarından yansıyan bir ağrı mı olduğuna bakıyor. Yani ilk birinci noktada biz veri toplayarak doğru noktayı odaklanıp odaklanmayacağımızı tespit etmemiz lazım. İşte Kobetsu Kaizen'in de birinci adımı doğru konu seçimi ve doğru odaklanacak noktanın tespiti. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ikinci adımda bu PUCO döngüsünün ikinci adımda yapmamız gereken şey problemin sebeplerini bulmak. Yine kalp krizi geçirip atlattıktan sonra doktorumuz bize şunu diyecektir. Bir anjiyoya gidelim. Anjiyoda bakalım kaç tane damarın tıkalı ya da hangi damarlar tıkalı. Ona göre sana hangi tedavi uygulayacağız? Sana bypass ameliyatı mı yapacağız? Stent mi takacağız? İşletme hayatında da böyle. İlk önce problemin sebebini doğru keşfetmemiz lazım. Biz Kobetsu Kaizen'in ikinci, üçüncü ve dördüncü adımlarında aslında mevcut durum analizi dediğimiz dördüncü adımda yapmış olduğumuz şey mevcut durumun fotoğrafını çekmek. Mevcut durum fotoğrafını çekerken bu şekilde bizim hata kaynaklarını, problem kaynaklarını da tespit etmiş oluyoruz. Birinci adım konunun seçimiydi, dördüncü adım mevcut durum analiziydi ama arada iki adım atladım, ikinci ve üçüncü adım. Şirketler ya da takım çalışması özeline döndüğümüzde aslında ikinci adım hedefin belirlenmesi. Biz örneğin firelerimizi %10'dan %kaça düşüreceğiz? Biz üretim verimliliğimizi, üretim hatlarındaki adedimizi kaçtan kaça çıkaracağız? Biz ciromuzu nereye taşıyacağız? Gibi biz işte iş kaza oranlarını nereden nereye getireceğiz gibi problemi tanımda ne demiştim arkadaşlar? Gerçek durumla İstenilen, arzu edilen, hedeflenen durumun arasındaki farka biz problem demiştik. İşte biz de bu hedefi koyarak nereye ulaşmak istediğimizi belirleyeceğiz. Üçüncü adımda da ekibimizi seçmemiz lazım. Bir ekip çalışması yapacağız. Bu çalışmayı kimlerle yapacağız? Bu çalışmayı sahada bu işi bilen en iyi arkadaşlarla yapacağız. O makinenin operatörüyle yapacağız. O makinenin bakımcısıyla yapacağız. O hatta çalışan vardiya sorumlusu arkadaşımızla yapacağız. O hatta çalışan mühendis arkadaşımızla beraber yapacağız. Ve bunlarla ilgili bir takım kurarak bu 4 kişilik olabilir, 5 kişilik, 6 kişilik takımlar olabilir. Bu takım çalışmalarına yani problem çözme çalışmalarına başlayacağız. Burada anahtar nokta şu, problem kurulacak, problemi çözecek olan ekip o alanda çalışan, o işi iyi bilen kişilerden kurulması gerekiyor. Burada bir ast üst ilişkisi de yok. İşi en iyi kim biliyorsa o ekibin lideri de olabilir, üyesi de olabilir. O ekibin içerisinde bize destek olacak kişidir. Anahtar kişilerdir. Dördüncü adım mevcut durum analizi demiştik. Biraz önce kalp örneğine dönecek olursak bir fotoğrafını çekmekti olayın. Ondan sonra arkadaşlar Kaizen çalışmalarının ya da takım çalışmalarının özeline dönecek olursak beşinci adımda yapacağımız şey bir proje planı hazırlamak. Bir planlama yapmak. Biz ne zaman bu çalışmalara başlayacağız? Ne zaman bitireceğiz? Altıncı adımda bu problemi oluşturan kök sebepleri bulmamız gerekiyor. Yine biraz önce dediğim gibi hangi, nereden kaynaklanıyor bunları teşhis etmemiz gerekiyor. Yedinci adımda ise arkadaşlar artık iyileştirmeleri uygulama safhasına geçiyoruz. Problemimizi teşhis ettik, sebeplerini tanımladık, nasıl bir müdahale yapacağımızı belirledik. Bundan sonra iyileştirme aksiyonlarını uygulamaya geçiyoruz. Yani bir nevi hastamız artık ameliyat olacak ya da stent takılarak sağlığına kavuşacak. İyileştirmeyi tamamladıktan sonra 8. adımda sonuçların doğrulanması var. Sonuçların doğrulanması, acaba koymuş olduğumuz hedefe ulaştık mı? Fire hedefine ulaştık mı? İşte iç kazaları oranını gerçekten düşürdük mü? Yani beklentimizi karşıladık mı? Buna bakıyoruz. Bunun parasal getirisi varsa, parasal kazancı varsa bunu bir köşeye yazıyoruz. 9. adımda standartizasyon. Artık yapmış olduğumuz işin kalıcı olmasını sağlamamız lazım. Kalıcılıkla ilgili yaptığımız işleri belli standartlara yansıtarak 2 sene, 3 sene sonra biz oradan ayrılsak bile o problemi bir daha tekrar etmemesi için gerekli önlemleri almış oluyoruz. Ve 10. adımda yaygınlaştırma dediğimiz bir adım bu. Bu işle ilgili, bu iyileştirme ile ilgili yapabileceğiniz başka makine olabilir. Başka fabrikalardaki tesisler olabilir. Eğer bunları da yapabiliyorsak bu fabrikalara da, bu tesislere de, bu makinelere de aynı iyileştirme çalışmalarını uygulayarak oradaki benzer problemleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani PUCO döngüsünü kısaca tanımladığımızda planladık, iyileştirdik, kontrol ettik sonuçlarımızı. Yine hastamız ameliyat olduktan sonra kontrole gidiyor, her şey yolunda. İş bitiyor mu? Önlem al fazı çıkıyor karşımıza. Aynı bir işletmede nasıl önlem aldık, aynı sonuçların, aynı problemlerin tekrar etmemesi için gerekli önlemleri aldıysak, işte kalp hastası olan ve iyileşen bir insan için de gerekli önlem ve tedbirler nedir? Bir daha onu tekrar etmemesi için işte sigara içmemesi, alkol kullanmaması, yağlı yiyecek yememesi ve hayatına işte spor yapması ve bu şekilde devam etmesi. Yani şunu demek istiyorum, problemlerimizi doğru bir şekilde çözmek istiyorsak arkadaşlar, problemi doğru teşhis etmek, sebeplerini doğru tanımlamak, iyileştirme faaliyetlerini uygulamak ama bununla bitmiyor. Sonuçlarımızı kontrol edip bir daha o problemi tekrar etmemesi için de gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Takım çalışmasının özü kısaca böyle. Şimdi gelelim problem çözme tekniklerinde neleri kullanabiliriz, hangi araçları kullanabiliriz ve bu araçlar bize nasıl katkı sağlar, nasıl verim sağlar? Problem çözme tekniklerinde İlk olarak başlayacağımız nokta veri toplamaktır. Veri toplamak bir problemi anlamada, algılamada, sebeplerinin neler olduğunu teşhis etmede son derece önemlidir. Onun için hangi problemi ele alıyorsak alalım, ilk önce sağlam ve sağlıklı bir veri toplamamız gerekiyor. Genelde problemleri çözerken şöyle bir mantıksal sırayı kullanırız. İlk önce problemi görürüz. Daha sonra problemi anlarız ve daha sonra da harekete geçeriz. Yani bununla ilgili aksiyonlar alırız. Ama zaman zaman bazen görerek direkt aksiyon alarak direkt harekete geçtiğimiz durumlar da oluyor. Bu çok sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Bir problemi gördükten sonra ilk önce problemin biraz önce dediğim gibi nedenlerine iyi konsantre olmak. Bu problem nerede oluşmuş, ne zaman oluşmuş? Bizim biraz sonra anlatacağım 5M1K metodunda da bunu daha detaylı anlatacağım ama problemi iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Anlamadan çözüm üretmeye çalışmak, direkt iyileştirme çalışmalarına başlamak açıkçası problem çözme de bizim hiç istemediğimiz bir metot. Peki nasıl veri toplayacağız? Veri toplamanın da bazı metodolojileri var. İki yöntem söyleyebilirim kaba anlamda. Birincisi %100 örnekleme metodu. Diğeri ise bir gruptan tamamen gelişigüzel örnekleme metodolojisiyle alınan örneklemeler. %100 kontrol özellikle çok fazla sayıda üretim yapan şirketler için hiç de kolay bir şey değil. Çünkü veri toplamak arkadaşlar pahalı ve zahmetli bir iş. Veri toplamak için insan kaynağı ayırmanız gerekebilir, teknoloji yatırımı yapmanız gerekebilir ve bu işe biraz zaman ayırmanız gerekebilir. Onun için %100 örnekleme metodu, örneğin dakikada 100, 300, 500, 600 parça üreten bir işletme için hiç de kolay bir şey değildir. Gerekli de değildir. Onun için %100 kontrolü çok kritik sektörlerin dışarısında, yani direkt insan sağlığını tehdit edebilecek risk barındıran sektörlerin dışında, hani neler olabilir bunlar? Havacılık olabilir, sağlık sektörü olabilir. Bu sektörlerin dışındaki kalan sektörlerde %100 örnekleme metodolojisiyle tüm ürünlerin ölçümleri gerçekleşmez. Onun yerine bizim örnekleme metodu dediğimiz metot kullanılır. Burada da birkaç tane araç vardır. Şöyle veri toplayabilirsiniz. Gelişi güzel o ana kütleden bir veri çekersiniz, bir numune çekersiniz ve o numunenin değerlerine bakarak tüm yığın hakkında karar verirsiniz. Ama burada önemli olan nokta şu, o yığından bir parça çekerken çok dikkatli olmanız lazım. O ana kütleyi temsil edecek bir tane numuneyi seçmeniz gerekiyor ya da birkaç tane numuneyi. Örneğin 1000 tane üründen belki 50 tane, 30 tane, 40 tane ürünü değişik noktalarda seçebilmeniz gerekli. Buna güzel bir örnek vereyim. Seçim anketlerini düşünün. Siyasi partiler seçim anketleri yaptırırken, değil mi? Birçok noktadan, Türkiye'nin birçok ilinden, birçok yöresinden bu anketleri alarak sonuçlarına yansıtıyorlar. Çünkü sadece belli bir bölgeden örnek almak bizi yanlış sonuçlara götürebilir. İkinci metodolojisi ise rastgele seçim birinci metodolojiydi. İkinci metodolojisi ise belli aralıklarla, belli sıklıklarla üretimden ya da prosesten veri almaktır. Örnek bir, hani 15 dakikada bir ürettiğiniz bir parçayı ölçebilirsiniz. Her yarım saatte bir ürettiğiniz parçanın rengini, ağırlığını, kokusunu artık prosesle alakalıdır bu. Kontrol edebilirsiniz ve buna göre prosesinizi yönetebilirsiniz. Evet, veri toplamak çok önemli arkadaşlar. Bir problemle uğraşırken ilk yapmanız gereken iş sağlıklı veri toplamak.